Ayrım 6. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 59. Her zaman olduğu gibi, Luisa Santiago yüreğinde yaşadığı fırtınaların herkesin dilinde olduğunu son öğrenen kişi olmuş. Annem ve babamla yaptığım sayısız konuşmada bu yıldırım aşkının 3 belirleyici aşaması olduğunu her ikisi de kabul etti. İlki, Aziz Ramos'un anıldığı pazar günkü sabah ayini. Annem, Francisca teyze ile birlikte Risale'nin yanındaki bankta otururken, babam flamenko topuklarını yer döşemeleri üzerinde tıkırdatarak genç kızın o kadar yakınından geçmiş ki, annemin burnuna tıraş losyonunun ılık kokusu değmiş. Francisca teyze babamı görmezden gelmiş. O da kadınları fark etmemiş gibi davranmış. Ama her şeyi annemle teyzesini telgraf ofisinin önünden geçerlerken gördüğünde planlamış aslında. Kilisenin kapısına yakın sütunlardan birinin yanında annemin sırtından görebileceği ama genç kızın onu göremeyeceği bir yerde ayakta dikilmiş. Birkaç gergin dakikanın sonunda yüreğindeki yoğun kaygıya dayanamayan annem omzunun üzerinden kapıya doğru bir bakış fırlatmış. Öfkesinden öyle yazmış. Çünkü babam da anneme bakıyormuş ve bakışları karşılaşmış. Tam da planladığım gibiydi dedi babam. İhtiyarlığında bana keyifle öyküsünü anlatırken. Annemse bu tuzağa düştüğü için 3 gün boyunca öfke içinde kıvrandığını tekrarlar dururdu. İkinci aşama babamın yazdığı mektupmuş. Ama bu hiç de annemin kaçak şafak vakitlerinin şairi ve kemancısı olan bir adamdan umduğu gibi bir mektup değilmiş. Sert ifadeli, bir sonraki hafta Santa Marta'ya gitmeden önce yanıtını vermesini isteyen kısa bir nottan ibaretmiş. Annem yanıt vermemiş. Göğsündeki soluk almasına fırsat vermeyen solucanı öldürmek için odasına kapanmış. Francisca teyze onu iş işten geçmeden uzlaşması için kandırana kadar orada kalmış. Annemin direncini kırmak için ona Juventino Trillo'nun her gece imkansız bir aşkla bağlı olduğu kızın balkonu altında akşamın 7'sinden sabahın 10'una kadar nöbet tutan aşığın hikayesini anlatmış. Kız adamı hor görür ve türlü aşağılanmalardan sonra gecenin sonunda içi çiş dolu bir oturağı üzerine boca edermiş. Bu geceler boyunca böyle sürmüş. Ama adamcağız yılmamış. Bu hırçınlıkların hepsini dimdik ayakta atlatan adamın yenilmez aşkının sonsuz özverisinden etkilenen kız sonunda onunla evlenmiş. Neyse ki annemle babamın hikayesi böyle uç noktalara varmamıştı. Üçüncü kuşatma aşaması hem annemin hem de babamın şeref konukları olarak davetli oldukları görkemli bir düğünde gerçekleşmiş. Luisa Santiago, ailesine bu kadar yakın bir kişiye verdiği sözü tutmayıp da düğüne gitmemek için hiçbir bahane bulamamış. Gabriel Eligio da aynısını düşünmüş ve her şeye hazır olarak düğüne gitmiş. Annem, babamın son derece aşikar bir kararlılıkla salonu boydan boya geçip de ilk parçada dans etmek için kendisini davet ettiğini görünce kalbinin deli gibi atmasına engel olamamış. Yüreğim öyle bir atıyordu ki öfkeden mi, korkudan mı olduğuna karar veremedim dedi bana. Babam da bunun farkına vararak sert bir şekilde geçirmiş avına pençelerini. Evet demene gerek yok çünkü yüreğin evet diyor zaten. Çaresiz dansa kalkan annem parçanın tam ortasında babamı salonda bırakıp çekip gitmiş. Ama babam artık onun tarzını anlamışmış. Durumdan memnundum dedi bana. Annem şafak sökerken zehirli valsin notalarıyla uyandığında kendine karşı hissettiği kine dayanamıyormuş artık. Dans bittiği zaman. Ertesi günün ilk saatlerinde Gabriel Eligio'nun verdiği tüm armağanları adama geri göndermiş. Bu zarafet yoksunluğu ve hor görme, dans pistinin ortasında babamı bırakıp gitmesinin dedikoduları, havaya atılmış kuş tüyleri misali geri dönüş rüzgarları esmeyecekmiş gibi görünüyormuş. Herkes aralarında yaşananları gelgeç bir yaz fırtınası gibi görmüş. Luisa Santiago çocukluğunun 3 günde bir gelen ateşlerine yeniden yakalanmaya başlayınca annesi onu Sierra Nevada eteklerinde cennetten bir köşe olan Manaure'ye dinlenceye götürmüş. O aylar süresince bir iletişimlerinin olduğunu ne annem kabul ediyor ne de babam. Ama kulağa pek inanılır gelmiyor bu. Çünkü annem aşk ateşlerinden iyileşmiş bir halde eve döndüğünde aralarındaki anlaşmazlık da sona ermiş gibi görünüyormuş. Babam annemin geleceğini Mina'nın ailesine yolladığı artık eve döneceklerini bildiren telgrafında okuyup istasyona onu beklemeye gittiğini, Luisa Santiago'nun ona elini uzatışında bir aşk mesajı olarak yorumladığı masonik bir işaret hissettiğini söylüyor. Annem bunu bana gençlik günlerini çağrıştıran bir iffetlilik ve yanaklarında hafif bir pembeleşme ile her zaman reddetmiştir. Gerçek şu ki o günden sonra daha az çekinerek bir araya gelmeye başladıkları görülmüş. Artık geriye bir tek Francisca teyzenin begonyalı avluda dikiş dikerken duyurduğu final sahnesi kalmış zaten. Mina biliyor. Luisa Santiago, babamı dans pistinin ortasında bırakıp gittiğinden beri yüreğini yiyip bitiren fırtınanın önündeki bentleri yıkıp atanın ailesinin karşı çıkması olduğunu söyler. Tarafların gözünü kan bürüdüğü bir savaş olmuş. Albay pek karışmamayı denemişse de Mina'nın hiç de göründüğü kadar masum olmadığını söyleyerek onu suçlamasından yakayı kurtaramamış. Herkese bu toleranssızlığın sahibi dedem değil de ninem gibi görünse de bu aslında kabilemizin genlerinde yazılıdır. Tüm sevgililer işlere burnunu sokan yabancılar olarak algılanır. Hala bile kalıntısına rastlanılabilen bu ölümcül ön yargı sayesinde bizim kabile bir sürü bekar kız kardeş ve kıçına giyecek donu olmayan sokaklara terk ettikleri sayısız oğul sahibi erkek doludur. Arkadaşlar da yaşlarına göre aşıkların yanında ya da onlara karşı saflara bölünmüşler. Bu konuda radikal bir tutumu olmayanlara ise olaylar zorla kabul ettiriliyormuş. Gençler her ikisiyle de ama özellikle toplumsal önyargıların bir kurbanı konumundan yararlanan babamla aklı hayale gelmeyecek suç ortaklıkları yapıyorlarmış. Yetişkinlere gelince, Luisa Santiago'yu zengin ve güçlü bir ailenin en değerli malı olarak görüyor, yabancı bir telgrafçının böyle bir kızla aşık olduğu için değil, çıkarları nedeniyle ilgileneceğini söylüyorlarmış. O zamana kadar söz dinleyen ve her şeye boyun eğen annem, kendisine karşı çıkanlara yavrulamış bir aslan vahşiliğinde tepki gösteriyormuş. Evde çıkan sayısız kavganın en sertlerinden birinde Mina iplerin tümüyle elinden kayıp gittiğini görünce kızına ekmek bıçağını çekivermiş. Luisa Santiago gözünü bile kırpmadan dikilmiş karşısında. Öfkesinin cinayi doğasının hemen farkına varan ninem bıçağı elinden fırlatarak korku içinde "Aman Tanrım!" diye bağırmış. Sonra da kendine sert bir ceza vermek istercesine elini fırının közlerine sokmuş. Ninemle dedemin Gabriel Eligio'na karşı gelmelerinin en önemli nedenlerinden biri 14 yaşındayken canı çektiği için okul öğretmeniyle yatan, sonra da hiç evlenmeyen bekar bir kadının oğlu olmasıymış. Adı Argemira Garcia Paternina'ydı. Özgür ruhlu, narin bir beyazdı. Ne evlendiği ne de aynı çatı altında yaşadığı 3 farklı adamdan 5 oğlu, 2 kızı olmuştu. Doğduğu Sinse kasabasında yaşamış, çoluk çocuğunu tırnaklarıyla biz torunlarının ancak Aziz Ramos'tan dileyebileceğimiz yaşam dolu bir özgürlükle yetiştirmişti. Gabriel Eligio bu çok yoksul soyun nadide bir örneğiydi. Düğün gecelerinde fırtınanın kamçıladığı uğursuz Riohacca guletinde anneme günah çıkarır gibi 17 yaşından beri 5 bakire sevgilisinin olduğunu söylemiş. Aralarından Aki kasabasında telgrafçı olan 19 yaşında bir kızdan Abelardo adında 3 yaşına girecek bir oğlu olduğunu, Ayapel'de telgrafçılık yapan 20 yaşlarında bir başkasından da tanımadığı ama adının Carmen Rosa olduğunu bildiği, henüz 1 yaşına girmemiş bir kızı olduğunu itiraf etmiş. Annesine dönüp onunla evleneceğine söz vermiş ve yaşam Luisa Santiago'ya duyduğu aşkla yön değiştirdiğinde hala sadıkmış bu sözüne. Büyüğünü noter önünde tanımış Kızı da tanıyacakmış ama bunlar kanun önünde hiçbir geçerliliği olmayan Bizans formalitelerinden başka bir şey değildi o devirde. Onun bu tasasız davranışlarının Albay Marquez'de ahlaki kaygılar yaratmış olmasını anlamaksa mümkün değil. Çünkü üç yasal çocuğunun yanı sıra evliliğinden önce ya da evliliği sırasında farklı kadınlardan tam 9 çocuk sahibi olmuş. Ninem de sanki öz çocuğuymuşlar gibi bu çocukların hepsini bağrına basmıştı. Bu avareliklerden ilk kez ne zaman haberim olduğunu çıkartamıyorum ama atalarımın yasalara karşı gelen davranışlarının beni hiç ilgilendirmediğini söylemeliyim. Beni ilgilendiren, hatta bana eşsiz görünen isimleriydi. Önce anne tarafımdan, Tranquilina, Venefrida, Francisca Simodozea, sonra baba tarafından büyük annem Argemira ve anne babasınınki Lozana ve Aminadab. Belki de roman kahramanlarımın varoluşlarını uygun bir adları olmadan kendi ayakları üzerinde duramayacaklarına olan kesin inancım buradan gelir. Ayrıca Albay Nicolas Marquez'in pek çok savaşta alt etmeye çalıştığı Muhafazakar Parti'nin aktif bir üyesi olması da Gabriel Eligio'ya karşı olunmasının nedenlerinden biriydi. Nerlandia ve Wisconsin anlaşmalarıyla şöyle böyle sağlanmıştı barış. İktidar henüz yeni doğan merkeziyetçiliğin elindeydi ama Godot ve liberallerin birbirlerine dişlerini göstermekten vazgeçmesi için daha çok zamana ihtiyaç vardı. Bence babamın muhafazakarlığı öğretilerle ikna olduğu için değil, ailesinden bulaştığı içindi. Ama dedemlerin gözünde iyi mizacına, aklına ve kanıtladığı dürüstlüğüne baskındı. Babam şaşırtması da, memnun etmesi de zor bir insandı. Her zaman göründüğünden daha yoksuldu. Yoksulluğu ne karşısında geri çekildiği ne de yenişebildiği iğrenç bir düşman gibi algılardı. Yalnız uyumak için bir hamağın asılı olduğu Arakataka Telgraf Ofisi'nin arka odasında Luisa Santiago'ya olan çelişkili aşkını aynı cesaret ve ağırbaşlılıkla kabullenmişti. Hamağın yanında arada bir geceleri ona hizmet vermesi için yayları iyice yağlı portatif bir bekar karyolası da duruyordu elbette. Bir ara kaçak bir avcının eğilimlerine sahipmiş ama yaşam bana bunun yalnızlığın en acı biçimi olduğunu öğretti ve babama büyük bir şefkat duydum. Ölümünden kısa bir süre önce bu zor günlerden birinde bir sürü arkadaşıyla albayın evine gitmek zorunda kaldığını anlatmıştı. Babam hariç hepsi oturmaya buyur edilmişler. Annemin ailesi babamı her zaman reddetmiş. Ona bir türlü vicdanları bu işe razı gelmiyormuş gibi kuşku ve içerlemeyle bakmıştır. Belki de bu benim sahip olduğum yanlış bir kanı. Ama ninem bana çağrışımlar gibi değil de o zamanlara birer geri dönüş gibi gelen yüz yaşının sayıklamaları arasında bir keresinde acı içinde zavallı adamcağız. Orada salonun kapısında dikiliyor da Nicolasito onu içeriye oturmaya davet etmiyor demişti. Halüsinasyonlarının görüntüleri arasında salınan nineme adamın kim olduğunu sordum. Bana kuru bir sesle Garcia, kemancı yanıtını verdi. Tüm bu karmaşanın ortasında babamın mizacından hiç beklenmeyecek olansa Albay Marquez gibi kabuğuna çekilmiş bir eski savaşçıyla karşı karşıya kalma ihtimaline karşı bir silah satın almasıdır. Kimsenin kaç sahibi ve kaç ölüsü olduğunu bilmediği uzun namlulu 38 kalibrelik bir Smith Wesson. Kesin olan bir şey varsa meraktan ya da sırf korkutmak niyetiyle bile bu silahı bir kez olsun ateşlemediği. Yıllar sonra biz büyük oğulları bu silahı içinde 5 orijinal kurşunuyla işe yaramaz öteberinin saklandığı dolaplardan birinin dibinde serenatlarda çaldığı kemanının yanında bulmuştuk. Ne Gabriel Eligio ne de Luisa Santiago boyun eğmiş ailenin öfkesine. Başlarda gizlice arkadaşlarının evlerinde buluşuyorlarmış ama daha sonra annemin çevresindeki çember daralınca iş inanılmaz yöntemlerle birbirlerine ulaştırdıkları mektuplara kalmış. Danslı toplantılarda birbirlerini uzaktan görüyorlarmış ama daha sonra babamın davetli olduklarına annemin gitmesine izin verilmemiş. Sonuçta baskılar öylesine artmış ki kimsenin gözü Tranquilina Iguaran'la karşı karşıya kalmayı yememeye başlamış ve aşıklar toplum önünden çekilmişler. Kaçamak mektupları koyacak bir kovukları bile kalmayınca dahiyane çözümler yaratmışlar. Annem, babamın doğum gününde birinin yapmayı üstlendiği pastanın içine bir mektup koymuş. Babam da gerçek mesajın ya şifreli ya da görünmez mürekkeple yazılı olduğu, güya yanlış giden ya da isimsiz telgraflar yollarmış eve. Francisca teyzenin suç ortaklığı o kadar barizmiş ki, böyle bir ortaklığın varlığını reddedip durmasına karşın evdeki otoritesi ilk kez sarsılmış ve yeğenine sadece badem ağaçlarının altında dikiş dikerken eşlik etmesine izin verilmiş. Bunun üzerine Gabriel Eligio, aşk mesajlarını karşı kaldırımdaki Doktor Alfredo Barboza'nın penceresinden sağır dilsiz alfabesiyle göndermeye başlamış. Annem bu alfabeyi o kadar iyi öğrenmiş ki, teyzesinin bakmadığı zamanlarda sevgilisiyle içten konuşmalar yapmış. Bu, annemin komadresi ve kurnaz suç ortağı Adriana Berdugo'nun aşıkların görüşmesi için yarattığı bitmek tükenmek bilmez çarelerden biriymiş. Bu tür tesellilerle hafif ateş altında yaşarlarken Gabriel Eligio, Luisa Santiago'dan tuvalet kağıdının üzerine alelacele karalanmış, kaygı verici bir mektup almış. Annem, ninemle dedemin aşk sancılarına çare olması için onu Barankas'a gönderecekleri kötü haberini veriyormuş. Bu uğursuz bir gecede Riohacha guleti ile yapılacak olağan bir yolculuk değil de Sierra Nevada dağlarının patikalarında eşek sırtında yapılacak geniş Padilla eyaletinin boydan boya geçileceği zorlu bir yolculuk olacakmış. Annem evi satmaya gittiğimiz gün ölmeyi tercih ederdim demişti bana. Neredeyse denemişti, babasına duyduğu saygı dolu korku onu çıkmaya zorlayana kadar 3 gün kapının arkasına kol takıp kendisini odasına kilitlemiş. Sadece ekmek ve suyla yaşamış. Gabriel Eligio gerilimin sınırlarına dayandığını hissedince yine aşırı ama kotarılabilir bir çare bulmuş. Doktorun evinden badem ağaçlarının gölgesine kadar gizlene gizlene gitmiş ve orada kucaklarında el işleriyle oturan iki kadının önüne dikilmiş. Francisca teyzeye, "Beni bir an Senorita ile yalnız bırakın," demiş. "Yalnızca ona söyleyebileceğim çok önemli bir şey var." "Bu ne cesaret," demiş teyze de. "Onun senden duyacak bir şeyi yok." "O zaman ben de söylemem," demiş babam. "Ama sizi uyarıyorum. Bundan sonra olacaklardan siz sorumlusunuz." Annem teyzesine ikisini yalnız bırakması, bu riski almaması için yalvarmış. Böylelikle babam anneme ne biçimde yapılırsa yapılsın ve ne kadar sürerse sürsün ebeveynleriyle yolculuğa çıkmasını söylemiş. Ancak babamla evleneceğine yemin edecekmiş. Annem işleri daha da karmaşıklaştırarak kendi hesabına bunu ancak ölümün engel olabileceğini eklemiş. 6. ayrımın sonu. Sayfa 67.